Ayrım 18.
1. Üniversite devriminin hazırlanmasına ve yürütülmesine yardımcı olmamıştır. Üniversite, Cumhuriyet hükümetlerinin giriştiği bütün reformlara ya Latin harfi meselesinde olduğu gibi açıkça karşı gelmiş ya da bunlara pasif bir direnme göstermiştir. Devrimlere hız verici bir çalışma, onlar gerçekleştirildikten sonra da üniversitede görülmemiştir. 2. Üniversitede ciddi bir bilim çalışması yoktur. Üniversite öğretmenleri orijinal ilmi çalışmalar yapmıyor, eser vermiyorlar. Yayınlanan birkaç kitap ya birbirinin kopyası ya da yabancı dille yazılmış asıllarından kötü çeviriler niteliğindedir. Üniversite tüzüğünün açık kaydına karşın üniversiteye öğretmen atanırken bilimsel yeterlik aranmıyor. Kişisel ilişkiler ve çeşitli klik oyunları rol oynuyor. Bu durumda üniversite özerkliği yeteneksiz öğretmenleri elde tutmak için bir kalkan ödevi görmekten başka bir işe yaramıyor. Üniversitenin iç çatışmaları yukarıdaki eleştirilere hak verdirmek ister gibi sık sık gazete sayfalarına yansır. Basılmakta olan bir tıp kitabı profesörün Türkçeyi doğru dürüst bilmediği anlaşılarak yarıda durdurulur ve baskıya engel olunur. Bir Almanca profesörünün Almancadan yaptığı 10 sayfalık bir çeviride 32 yanlış çıkarılır. Olay meclise yansır. Üniversitedeki şu veya bu seçim dolayısıyla çeşitli fakülte öğretmenleri, çeşitli klik üyeleri sık sık gayet çirkin biçimde birbirlerine hücum ederler. Her grup karşısındakinin cahilliğini ve yeteneksizliğini ileri sürer. Buna dair deliller ve örnekler gösterir. 1930'lardan sonra gelişen dil ve tarih hareketleri de üniversiteden destek görmez. Mustafa Kemal'in çok önem verdiği her iki harekette üniversite dışındaki genç uzmanların desteği ile yürütülmektedir. 1932 yılında toplanan 1. Tarih Kongresi'nde Darülfünun öğretmenleri tarafından ileri sürülen eleştiriler bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu kongrede İstanbul Darülfünun'undan bazı öğretmenler resmi dil ve tarih görüşlerini eleştirmek cesaretini gösterirler. Mustafa Kemal'in öz ilgi ve desteği ile yürütülen ve hükümetin kültür politikası halini alan bu iki görüşün üniversitede destek bulamaması bir yana, bir de eleştirilmesi Ankara'da şiddetli bir tepki yaratır. Bu durum üzerine devrimleri ve hükümetin görüşünü destekleyen dergi ve gazetelerde Darülfünun'a yönelen eleştiriler alevlenir. Cumhuriyet, Hakimiyet-i Milliye ve kadro bu kampanyaya katılır. Öyle bir kurum düşününüz ki ilmi otoritesi didik didik edilmiştir. Sanırsınız ki birbirlerinin ilimlerine saygı duymaktadırlar. Darülfünun'u denetlemeye memur edilen kurul orada ilim eksiğinin yanında ahlakın bozuluşunu da görmüştür. Dipnot 14. Burhan Asaf. Belge. Üniversitenin manası. Kadro. Sayı 20. Sayfa 25. 1933. Bizim Darülfünun'umuzun kürsüleri toplum bilimleri sahasında Türk devriminin kuruş ve yaratış davalarını işleyen orijinal tek bir broşür, hatta tek bir satır vermemiştir. Devrimimizin 10. yılında Darülfünun'un ilim ilim diye sunacağı şey hala kötü bir çeviri ve adaptasyondan ibaret kalmaktadır. Dipnot 15. Şevket Süreyya Aydemir. Darülfünun ve İnkılap Hassasiyeti. Kadro sayı 14. Sayfa 5. 1933. 1931'de toplanan Cumhuriyet Halk Partisi üniversitede reform isteyen bir kararı tüzüğe geçirmiştir. Aynı yıl eğitim bütçesinin mecliste konuşulması sırasında Darülfünun'un düzeltilmesi hakkında bir rapor vermek üzere Avrupalı bir uzmanın çağrılması için bütçeye ödenek konulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Darülfünun Komisyonu üniversitede reform yapılmasını zaruri gördüğünü Eğitim Bakanlığı'na yazarak Eğitim Bakanlığı'nın harekete geçmesini istemiştir. Bunun üzerine bakanlık İsviçre'den Albert Malh'ı çağırır ve kendisinden üniversitedeki reform için bir rapor vermesini ister. Malh, 4 aylık bir çalışma sonunda bir rapor hazırlayarak Eğitim Bakanlığı'na verir. Albert Malh, başka alanlarda büyük değişmeler olurken, hükümetin Darülfünun'la işbirliği içinde bir reform yapmasının çekinilecek bir şey olmadığını açıklayarak bakanlığa cesaret verir. her memlekette siyasi atamalardan korkulmaktadır. Fakat bundan kurtulmaya çalışırken zümre ve grup çıkarları ile yapılan tayinlerle karşılaşılır ki bu daha endişe vericidir. Dipnot 16. Mike Albert, İstanbul Üniversitesi hakkında rapor. İstanbul 1939. Raporunda Mike, yapılan bütün eleştirileri bu kadarcık maaşa daha iyi çalışılmaz diyerek karşılık veren üniversite öğretmenlerinin bu bakımdan sızlanmaya pek de hakları olmadığını söylüyor. Gerçi Türkiye'de üniversite öğretmeninin aldığı maaş azdır ama genç devletin mali kaynakları daha fazlasını karşılamaya elverişli değildir. 9 yılda üniversite öğretmenlerinin maaşına 1,5 milyonluk bir zam yapılmış, 1929 buhranı dolayısıyla bütün giderlerini kısan ve maaşlardan indirmeler yapan hükümet üniversite öğretmenlerinin maaşlarına dokunmamıştır. Malhin eleştiri oklarının en ağırı üniversitenin eğitim ve öğrencileri yetiştirme yöntemine yönelmiştir. Diyor ki, profesörlerin ders programları, okuttukları dersin ansiklopedik bir özetini meydana getirmekte, ileriki yıllarda da bu hiçbir değişikliğe uğramadan tekrar edilmektedir. Böyle bir ders okutuş, gençliğin gelişmesine engeldir. Öğrenci, ancak olayları ve listelerini ezberlemeyi ödev saymaktadır. Hiçbir ders, ortaçağ geleneği içinde bir ilmin bütün halinde ifadesi olmamalıdır. Bu okutma yolu, öğrenciyi sadece bir dinleyici yerine koyar. Onların yaratıcı duruma geçmelerine, kişisel çalışma ve araştırmalara girmelerine olanak vermez. Bu tümüyle değiştirilmelidir. Tıp ve fen gibi laboratuvarlara sahip olan fakültelerde bu sakınca biraz önlenebilmektedir. Ama bunların dışında kalan fakülteler bu bakımdan hiçbir olanağa sahip değildir. Türkçe yazılmış ders kitapları hiç yoktur. Hiçbir bilim kolunun yardımcı nitelikte ana kitapları yoktur. Harf devrimi belli sayıda eski eserlerin de anlaşılmaması sonucunu vermek üzeredir. Üniversite kitaplığı pek fakirdir. Daha fenası, üniversite öğrencisi kitaplıktan evine kitap götüremediği için belli zamanlarda açılan kitaplıklardan faydalanamamaktadır. Öğrenci, yabancı dille yazılmış kitaplardan faydalanacak kadar yabancı dilde bilmemektedir. Bunun için öğrenci, derste anlatılanın dışında hiçbir kaynak ve bilgi elde edememek durumundadır. Eğer çoğu zaman olduğu gibi derste anlatılanları içine alan bu kitap da basılmış değilse, öğrencinin elinde sınıfta tutulmuş eski notlardan başka hiçbir şey yoktur. Bu durum, Darülfünun'un verimini ciddi bir biçimde tehlikeye düşürmektedir. Mike, üniversite öğretmeni meselesine de ilişerek diyor ki, İstanbul Darülfünun'dan öğretmen, avukat, kimyager yetiştirilebilir. Ama geleceğin Darülfünun öğretmenlerini buradan yetiştirmek olası değildir. Üniversitede ciddi bir araştırma çevresi kurulmadıkça Berlin'den, Leipzig'den, Paris'ten yahut Chicago'dan yetişmiş öğretmenler gelecektir. Bunlar arasına yabancı profesörler de katılacaktır. Ama onlarla bir üniversite geleneği kurulamayacaktır. Gelecekteki profesörlerin tüm hazırlanışları yabancı memleketlerde oldukça Darülfünun ödevlerinden bir kısmını da kendi yerine getirememiş olacaktır. Malh'ın raporunun temeli bu görüşlerdir. Malh bunlardan başka eleştirilerde de bulunmuştur. Öğretim üyeleri genellikle kendisini belli saatlerde ders vermekle görevli saymakta, ilmi inceleme ve araştırmalardan uzak kalmaktadır. Üniversitenin telif ve çeviri yayını yok denecek kadar azdır. Darülfünun'da öğretim, memleketin hayatı ve çalışmaları ile ilişkisini kaybederek kurumsal ve soyut bir hale düşmüştür. Çok defa aynı fakültedeki öğretmen grupları arasında bile semereli bir fikir ve ideal birliği görülmemektedir. Malkin raporu şu cümlelerle sona ermektedir. Darülfünun'un bilimsel düşünce yaratmakla yükümlüdür. Bunun dışında selamet yoktur. Bu düşünce, öğrenciyi kişisel araştırmaya yöneltme yoluyla ve onlar tarafından ciddi gayret harcanarak olabilecektir. Raporumda her şey bu koşula bağlıdır. Dipnot 17. Mike Albert, İstanbul Üniversitesi hakkında rapor. İstanbul 1939. Mike'ın raporunu alan Eğitim Bakanlığı, Mustafa Kemal'in de desteğiyle İstanbul Darülfünun'u toptan kapatan bir kanun teklifini 31 Temmuz 1933'te meclise getirir. Kanun eski Darülfünun'u kaldırır ve İstanbul Üniversitesi adı ile yeni bir üniversite kurmak görevini Eğitim Bakanlığı'na verir. Aldığı yetkiye dayanarak Eğitim Bakanlığı yeni üniversitenin esaslarını hazırlar ve kuruluş kanunu Ağustos 1933 tarihinde kabul edilir. Bu kanunla eski Darülfünun öğretim üyelerinin bir kısmı üniversite dışında bırakılır, bir kısmı emekliye ayrılır, bir kısmı başka görevlere verilir. Aynı yıl iyi bir tesadüf olur. Nazi Almanyası ya Yahudi asıllı oldukları veya antifaşist fikirlere sahip bulundukları için bir hayli değerli bilim adamını üniversiteden kovmuştur. Bunlardan 40 kadarı ile Eğitim Bakanlığı anlaşarak İstanbul Üniversitesi'nde görev almalarını sağlar. Öğrenimlerini Avrupa'da tamamlamış bazı gençler de yeni üniversitenin kadrosuna alınır. Yeni üniversiteyi kurarken Eğitim Bakanlığı'nın 3 noktaya önem verdiği görülüyor. Biri, üniversite ile Türk devrimi arasında daha sıkı bir işbirliği kurmaktır. Bunun için üniversitede bir devrim tarihi enstitüsü kurulmuş ve bütün öğrenciler buraya devamı zorunlu tutulmuştur. Hangi bilim dalında çalışırsa çalışsın, devrim tarihinden sertifika almayan öğrenciye üniversiteden mezun olmak hakkı verilmemiştir. Dikkat edilen ikinci husus, üniversiteyi memleket meseleleri üzerinde araştırmaya yöneltmek yoluyla toplumla üniversite arasında bir bağ kurulmak istenmesidir. Bu maksatla bir ulusal ekonomi ve toplum bilim enstitüsü, bir kimya enstitüsü, bir coğrafya enstitüsü kurulmuştur. Yapılan değişikliğin sonuncusu İstanbul Üniversitesi'nin hükümet tarafından çok sıkı bir kontrol altına alınmış olmasıdır. Üniversitede gerek idari gerek mali hususlarda özerklikten eser bırakılmamıştır. Üniversite rektörünün, genel sekreterinin, profesör ve doçentlerinin atanma ve işten çıkarılma hakları Eğitim Bakanlığı'na verilmiş, bu kontrol profesörlerden derse devam cetvelleri isteyecek kadar sıkı tutulmuştur. Üniversitenin Cumhuriyet devri boyunca serbest eleştiri ve kontrol ödevini yerine getirememesinde öğretim üyelerinin öz kusurları ve bilgi düzeyleri ile birlikte bu ağır politik kontrolün de rolü olduğu açıktır. Üniversite reformunun yönü ve hedefi ne olursa olsun araştırıcı ve yaratıcı bir akademik geleneğin hemencecik kurulamayacağını Türkiye'nin denemesi göstermiştir. En başta gökten düşer gibi üniversite öğretim üyesi bulunamayacağı açıktır. Bilim adamının yetişmesi uzun zaman ve uygun sosyal ve ekonomik koşullar isteyen bir süreçtir. Almanya'dan gelen yabancı profesörler değerli bilim adamlarıydı ve üniversitede ciddi bir araştırma geleneğinin kurulmasına da yardım ettiler. Ama Malkin dediği gibi dışarıdan bilim adamı getirmekle yerli bir bilim geleneği kurulamıyor. Hele toplumsal bilimlerde bu pek zor. Bir memleketin sosyal hayatını iyi tanımayan yabancı araştırıcı çok defa bir sürü sorunu göremiyor. Üstelik bu Alman profesörlerin hiçbiri Türkçe bilmiyordu. Onların konuşmaları Almanca bilen yardımcılar tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Bu nedenle elde edilecek fayda hem azalıyor hem de dersleri izlemek zorlaşıyordu. Bundan başka yeni üniversitede eski eksikliklerin ve yoklukların içine kuruluyordu. Öğrencilere yer, yatak ve yiyecek bulmak, ellerine bol kitap vermek, kitaplık isteklerini karşılamak öyle bir çırpıda çözülecek güçlükler değildi. Hükümet de bilim adamlarının bağımsız araştırma ve fikirlerine saygı göstermiyor, yeni rejim ilkelerine ters düşen üniversite öğretim üyelerini şiddetle cezalandırıyordu. Bu nedenlerle reforma uğramış Türk üniversiteleri de ta 1960 anayasasının getirdiği özgürlük havası yerleşene kadar memleketin ciddi sorunlarına el atmamış, önemli sosyal ve ekonomik konularda hükümetlere yol göstericilik görevini yapamamıştır. Ne vakit hükümet üniversitelerinden bir önemli konuda görüş istese, ya yüzeysel öneriler ileri sürülmüş yahut üniversite tümden susmuştur. Bu durum 1946'da üniversitelere bilimsel özellik sağlayan Üniversiteler Kanunu kabul edildikten sonra da değişmemiştir. Bu özelliğin hemen arkasından Milli Eğitim Bakanı olan Reşat Şemsettin Siler, üniversiteleri büyük bir politik baskı altına almış, liberal veya solcu saydığı öğretim üyelerini üniversiteden atmak için eşi görülmemiş bir cadı kazanı kaynatmaktan çekinmemiştir. Üniversite kurumlarının bütün direnmelerine karşın Sirer, komünist saydığı Niyazi Berkez, Behice Boran ve Pertev Naili Poratav gibi değerli bilim adamlarını üniversiteden attırabilmiştir. Bunu sağlamak için yargı ve hukuk yolları kendisine yardım etmeyince, çünkü bu hocaların üçü de mahkemede suçlu bulunmamışlardır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kanun geçirterek onların kürsülerini kapatmış ve böylece üniversite özerkliğine ilk ciddi darbeyi vurmuştur. Bu davranışın birkaç yıl evvel üniversiteye özerklik vermekle övünen Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmesi düşündürücüdür. İstanbul Üniversitesi'nin yeniden kurulduğu yıl Ankara'da bir yüksek ziraat enstitüsü açılmış ve bunu gene aynı düzeyde bir yüksek okul olan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kurulması izlemiştir. Her iki fakültede daha sonra kurulan Ankara Üniversitesi'nin temelini atmıştır. İstanbul Üniversitesi'nden başka memlekette yeni üniversiteler açılması fikri Mustafa Kemal Paşa tarafından ortaya atılmıştır. 1 Kasım 1937 tarihinde meclise açılış söyleminde Atatürk diyor ki, "Memleketi şimdilik üç büyük kültür bölgesi sayarak Batı bölgesi için İstanbul Üniversitesi'nde başlamış olan düzeltme programını daha radikal bir şekilde tatbik ederek Cumhuriyete modern bir kurum kazandırmak, merkez bölgesi için Ankara Üniversitesi'ni az zamanda kurmak lazımdır. Doğu bölgesi için Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde her şubeden ilkokulları ile ve üniversite ile modern bir kültür şehri yaratmak yolunda şimdiden faaliyete geçilmelidir." Dipnot 18. Demeçler. Cilt 1. Sayfa 40-41. Aynı yıl kabul edilen bir kanunla Ankara'da bir tıp fakültesinin kurulması için hükümete gelecek yıllara aktarılabilecek harcamalar yapmak yetkisi verilir. Böylece 1937 yılından başlayarak Ankara'da ikinci bir üniversitenin temelleri atılır. 1939 yılında Atatürk'ün çok önem verdiği iki kültür konusunda Türk dili ve Türk tarihi konularında araştırıcılar yetiştirmek üzere gene Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin temeli atılır. 1946 yılında kabul edilen yeni bir kanunla Türk üniversitelerine sınırlı bir özerklik sağlanır. 3. Halk Evleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve Eğitim. 1950 yılına kadar tek parti olarak idareyi elinde tutan Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğitimle ilgili görüşleri 1927'de toplanan Parti Genel Kongresi'nde belirlenmiştir. Partinin daha evvel Mustafa Kemal Paşa tarafından hazırlanmış olan eğitim görüşü ve ilkeleri kongrede tartışılarak kabul edilmiş ve partiye bu görüşler yol çizmiştir. Eğitim siyaseti başlığını taşıyan bu bölüm şudur. Eğitimin milli, laik ve tevhidi tedrisat, okulların Milli Eğitim Bakanlığı idaresinde birleştirilmesi, esaslarına dayanması ilkemizdir. Eğitimde gayemiz, milli cemiyetin uygar ve toplumsal değerlerini yükseltecek, ekonomik gücünü artıracak vatandaşlar yetiştirmektir. İlk öğretimin parasız ve zorunlu olması ve en kısa zamanda bütün yurtta gerçekleşmesini önemli izliyoruz. İlk öğretimi bitiren vatan çocuklarının çeşitli sahalardaki yetenekleri geliştirilmelidir. Meslek okullarını geliştirmek hedefimizdir. İlk öğretim yapamamış vatandaşlara gereken bilgileri halk dershanelerinde vermek, çeşitli ekonomik işler gören vatandaşların üretim kudretini artıracak meslek kursları açmak eğitim programımızın içindedir. Darülfünunumuzu ilim ve teknik adamlarına olan şiddetli ihtiyacını temin edecek biçimde düzenlemek ve ilim adamlarımıza layık oldukları geleceği ve mevkiyi hazırlamak esaslı ilkelerimizdendir. Güzel sanat kurumlarının gelişmesine çalışacak ve sanatkarlar yetişmesi için gerekli çevre hazırlanacaktır. Türk dilinin gelişmesini mümkün kılacak tedbirler alınacaktır. Çok önemli bir mesele olan harfler meselesi üzerinde dikkatle duruyoruz. Dipnot 20. 22 Ekim 1927. CHP Umumi Kongresi'nde kabul gören karar. CHP Programı. Ankara, 1927. 1931 yılında toplanan 3. Halk Partisi Genel Kongresi'nde yukarıdaki ilkeler korunmakla beraber partinin eğitimle ilgili görüşleri bazı alanlarda genişletilmiştir. Köy okulları programlarına bölgeyle ilgili ziraat ve sanat derslerinin eklenmesi, ortaokulların ilçelere kadar yayılması, liselerin daha kuvvetli öğrenciler yetiştirecek biçimde düzenlenmesi, üniversitenin düzeltilmesi, kitaplık ve yayın işlerine önem verilmesi, beden eğitimi ders ve örgütlerinin kuvvetlendirilmesi gibi konular 1931'de eklenen bölümlerdir. Dipnot 21. Cumhuriyet Günlük Gazete. 14 Mayıs 1931. Partinin 1935 kongresi özellikle köy eğitimi üzerinde uzun tartışmalara yer vermiş ve bu alanda bazı yeni kararlar almıştır. Parti Genel Sekreteri Recep Peker daha kongreyi açış konuşmasında eğitim alanında süre gelen bunalım ve aramalar karşısında Halk Partisi'nin yeni bazı kararlar alacağını açıklamaktadır. Diyor ki, arkadaşlar biliyorsunuz ki bu ortak bir derttir. 2 milyon çocuk okumak ihtiyacındadır. Bunun ancak dörtte birini okutabilecek çare ve araçlarımız vardır. Bu araçlarla amaca gittiğimiz takdirde normal yoldan bu işin tam görülmesi için uzun yıllara ihtiyaç vardır. Buna hiçbir yurttaşın dayanacak gücü olmadığı görülüyor. Bunun için Parti Genel Başkanlık Divanı pratik bir formül önermiş bulunuyor. Köy çocuklarının kısa zamanda okutacak okul tipi. Parti Kongresi yapılan tartışmalar sonunda önerilen pratik hal biçimini karar olarak kabul etmiş ve parti programına almıştır. Program bu yeni köy okulu tipini şöyle tarif ediyor. Köy çocuklarına kısa zamanda pratik hayatı için gerekli bilgiyi verecek 3 veya 4 sömestrili köy okulları açılacaktır. Bunların çocukları yüksek öğretim derecelerine hazırlayan ilk okullardan ayrı bir tip olarak kurulup artırılması planlanacaktır. Bu tip köy okullarında çocukların daha olgun yaşta okumaya başlaması ve okumanın aralıksız sürdürülmesi ve bu işin devletin askerlik borcu gibi sıkı tutması gereklidir. Dipnot 22. CHP 4. Kongre Büyük Kurultay Görüşmeleri İstanbul 1935 Sayfa 68. Halk Partisi'nin bu kongresine delege olarak katılan ve eğitim komisyonunda bulunan eğitimciler Saffet Arıkan, Nafi Atuf Kansu, Hasan Ali Yücel ve Kazım Nami Duru'dur. Öyle görülüyor ki Halk Partisi'nin adı geçen kararı almaya zorlayan eğitimciler ilk üçü olmuştur. Zaten bu kararların uygulanması için Saffet Arıkan ve Yücel arka arkaya Eğitim Bakanlığı sandalyesine oturmuşlardır. Eğitim Bakanı olunca verdiği bir demeçte Saffet Arıkan, 1935 kurultayında alınan yukarıdaki kararların kendi çalışma programının esası olacağını açıkça belirtilmiştir. Onun eklediğine göre köy eğitiminde kabul edilen bu görüşü bundan sonra gelen bakanlardan hiçbirisi değiştiremeyecek, bakanlık sandalyesine kim gelirse gelsin partinin eğitimle ilgili görüşleri aynen uygulanacaktır. Arıkan, böylece köy eğitmenleri denemesinin partinin eğitim görüşüne uygun olduğunu açıklamaktadır. Aslında daha sonra Tonguç da köy enstitülerinden söz ederken sık sık bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğitim ilkelerinin uygulanması olduğunu belirtecektir. Öyle görünüyor ki Halk Partisi kurultayının bu görüşü benimsemesi eğitmen okullarının ve köy enstitülerinin kuranların işlerini kolaylaştırmıştır. Biz CHP'nin ileri kanadı içinde önemli bir ağırlığı olan sessizce ama büyük bir ülkücülükle partiye hizmet veren Nafi Atuf Kansu'nun da bu kararların alınmasında etkinliği olduğunu sanıyoruz. 1931 Kongresi'nde Halk Partisi, millet okulları çalışmasının tavsamasından doğan gediği kapamak için halk evlerinin açılmasına karar vermiştir. Mustafa Kemal, serbest fırka bunalımından sonra çıktığı yurt gezilerinin birinden dönünce halk evi meselesi basında ilk defa görülmüştür. Cumhuriyet gazetesi yazıyor.